Ayrım 23.
Teleekranda coşkulu bir ses konuşmaya başlamıştı bile. Dışarıdan gelen bağırışmalar onu bastırdı. Haber caddelerde yıldırım hızıyla yayılmıştı. Duyduğu kadarıyla olaylar önceden kestirdiği gibi gelişmişti. Büyük bir filo gizli olarak hazırlanmış ve düşmana arkasından bir darbe indirilmişti. Beyaz okun başı siyahınkini parçalamıştı. Gürültüler arasından zafer sözcükleri duyuluyordu. Görkemli bir stratejik manevra, yetkin bir iş güdüm, kesin bir bozgun, yarım milyon tutsak, bütün Afrika'nın denetim altına girmesi, savaşın sonunun iyice yaklaştığı, zafer, insanlık tarihindeki en büyük zafer, zafer, zafer. Masanın altında Winston'ın bacakları titriyordu. Yerinden kıpırdamamıştı. Ama kafasının içinde dışarıdaki kalabalığa karışmış, koşuyor, koşuyor, sağır olabilecek kadar yüksek sesle naralar atıyordu. Başını kaldırıp yeniden büyük biraderin posterine baktı. Tüm dünyaya hükmeden bir anıt. Asyalı sürülerin boş yere bindirdikleri bir kaya. 10 dakika önce, evet 10 dakika önce yüreğinde sonucun yenilgi mi yoksa zafer mi olacağına dair kuşkular taşıdığını düşündü. Bu yok olan Avrasya ordusundan da ötede bir olaydı. Sevgi Bakanlığı'na götürüldüğü ilk günden beri içinde çok şey değişmişti. Ama son, kaçınılmaz, onu tümden iyi eden değişiklik işte o anda oldu. Teleekrandaki ses hala ele geçirilen tutsak, malzeme ve öldürülenler hakkındaki duyurularını sürdürüyordu. Ama sokaktaki sesler azalmıştı. Garsonlar işlerine geri dönmüşlerdi. Aralarından birisi bir cin şişesiyle yaklaştı. Düşlerinin içine gömülmüş olan Winston onun bardağının dolduruşuna hiç aldırış etmedi. Artık sokaklarda koşup çığlıklar atmıyordu. Sevgi Bakanlığı'na geri dönmüştü. Her şey bağışlanmıştı. Ruhu kar gibi bembeyazdı. Halk mahkemesindeydi. İtiraf ediyor, herkesi ele veriyordu. Beyaz fayans kaplı koridorda güneş altındaymış gibi arkasında silahlı bir gardiyanla yürüyordu. Uzun süredir beklenen kurşun beynine giriyordu. Başını kaldırıp o koskocaman yüze baktı. O siyah bıyığın altındaki gülümsemenin ne anlama geldiğini öğrenmesi 40 yılını almıştı. Ah, kötü, gereksiz anlaşmazlık. Ah, kendisini koruyan o şefkatli kucaktan kovulan inatçı kafa. İki cin kokulu gözyaşı yanaklarından süzüldü. Ama olsun, her şey yolundaydı. Çekişme son bulmuştu. Kendisine karşı zafer kazanmıştı. Büyük biraderi seviyordu. Ek, yeni konuş ilkeleri. Okyanusya'nın resmi dili olan yeni konuş, İngsos'un ya da İngiliz sosyalizminin ideolojik gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulmuştu. 1984 yılında yeni konuşu henüz yazı ya da konuşma alanında tek bir iletim aracı olarak kullanan kimse yoktu. Times'ın makaleleri bu dilde yazılmasına karşın henüz bir uzman tarafından gerçekleştirilen bir beceri gösterimi niteliğindeydi. Yeni konuşun 2050 yılına dek eski konuşun ya da İngilizcenin tümden yerini alması bekleniyordu. Bu arada parti üyelerinin yeni konuş sözcüklerine ve dil bilgisi yapılarına günlük konuşmalarında gittikçe daha sık yer vermeleri sonucunda bu dil yerleşmeye başlamıştı. 1984 yılında kullanılan ve yeni konuş sözlüğünün 9. ve 10. basımlarındaki biçimiyle yeni konuş daha sonraları silinmesi düşünülen geçici, gereksiz ve geçerlerini yitirmiş sözcük ve yapılardan oluşmuştu. Burada bizim ele alacağımız dilin sözlüğün 11. basımında içerilmiş olan yetkinleştirilmiş en son uyarlamasıdır. Yeni konuşun amacı yalnızca dünya çapında bir tanımlar ortamı ya da İngsos'un izlerlerine uygun düşünsel alışkanlıklar sağlamak değil, aynı zamanda düşüncenin tüm biçimlerini olanaksız kılmaktı. Yeni konuş benimsendiği ve eski konuş tümüyle unutulduğu zaman İngsos'un ilkelerinden sapmak demek olan kabul gören öğretilerine karşıt düşüncenin üzerinde düşünülmesini olanaksız kılmak amaçlanıyordu. Çünkü düşünce sözcüklere bağımlıydı. Yeni sözcük dağarcığı bir parti üyesinin açıklamak istediği tüm kavramları doğru ve ustaca kullanabilmesine izin verirken bunun dışındaki tüm kavramları ve onlara ulaşabilmenin dolambaçlı yöntemlerini ortadan kaldırmaktaydı. Bu kısmen yeni sözcüklerin kurulmasıyla ama daha çok istenmeyen sözcüklerin dışlanmasıyla dili etkin siyasal düşünceden sapmış sözcüklerden arındırmakla ve tüm ikinci anlamları ne olursa olsunlar ortadan kaldırmakla gerçekleştiriliyordu. Özgür, azade sözcüğü yeni konuşta hala yaşamaktaydı. Ama yalnız bu köpek bitten azadedir ya da bu tarla yabani otlardan azadedir gibi deyimlerde kullanılabiliyordu. Özgür sözcüğü siyasal özgürlük ya da düşünce özgürlüğü olarak artık kullanılmıyordu. Çünkü ne siyasal özgürlük ne de düşünce özgürlüğü kalmıştı. Bu nedenle kavram bile olsalar artık onları adlandırmak gereksizdi. Kabul gören öğretilere karşıt sözcüklerin silinmesinden başka söz dağarcığının azaltılması kendi içinde bir amaçtı ve yoruma açık sözcüklerin yaşamasına izin verilmiyordu. Yeni konuş düşünce alanının genişlemesi için değil, daralması için tasarlanmıştı. Seçim yapılabilecek sözcüklerin en aza indirilmesi bu amaca yardımcı olmaktaydı. Yeni konuş, bildiğimiz İngilizce üzerine kurulmasına karşın içerdiği yeni türetilmiş sözcüklerle tümceleri günümüz İngilizcesini konuşan biri için pek anlaşılır değildi. Yeni konuş sözcükleri 3 sınıf altında toplanmıştı. A grubu, B grubu, bunlar birbirlerine bileşik sözcükler olarak da anılıyordu. Ve C grubu. Her grubu ayrı bir bölüm olarak açıklamak daha uygun olacaktır. Ama dil bilgisine ait ayrıntılar A grubu sözcüklerine ayrılan bölümde işlenecektir. Çünkü her üç grup içinde aynı kurallar geçerlidir. A sözcük dağarcığı, A sözcük dağarcığı günlük kullanım için gerekli sözcükleri içermekteydi. Yemek, içmek, çalışmak, giyinmek, merdivenlerden inip çıkmak, taşıt kullanmak, bahçıvanlık yapmak, yemek pişirmek ve bunun gibi. Bugün de kullandığımız sözcüklerden oluşmaktaydı. Vurmak, koşmak, köpek, ağaç, şeker, ev, arsa gibi. Ama günümüz İngilizcesiyle karşılaştırılırsa sözcük sayısı daha azdı ve anlamları daha sınırlıydı. Tüm belirsizlikler ve anlam kuşkuları içlerinden ayıklanmıştı. Bir yeni konuş sözcüğü tek bir kavramı belirten kısa bir sesti. A sözcük dağarcığını yazınsal amaçlarla ya da siyasal ve felsefi tartışmalarda kullanmak olanaksızdı. Bunlar yalnızca somut nesneleri ve fiziksel eylemleri belirten basit ve amacı açık olan sözcüklerdi. Yeni konuş gramerinin olağan dışı iki garip özelliği vardı. Bunlardan ilki cümle içindeki farklı kelime kümelerinin birbirlerinin yerlerine geçebilmeleriydi. Dildeki herhangi bir sözcük bu ilkece eğer ya da olduğu zaman gibi soyut sözcüklere bile uygulanıyordu. Hem edim, hem at, hem ön at, hem de belirteç olarak kullanılabiliyordu. Aynı kökten oldukları sürece bir edim ve bir at arasında hiçbir fark yoktu. Bu durum kendiliğinden eski yapıların tahrip edilmesini doğuruyordu. Örneğin düşünce sözcüğü yeni konuşta yer almıyordu. Onun yerini hem at hem edim olarak düşün sözcüğü almıştı. Bunu yaparken hiçbir etimolojik ilke izlenmiyordu. Kimi yerde kalıcı olarak özgün at, kimi yerde edim seçiliyordu. Eş anlamlı at ve edimler kök olarak ilişkili değilseler çoğunlukla bunlardan birisi eleniyordu. Örneğin artık kesmek diye bir sözcük yoktu. Onun yerine bir at edim olan bıçak sözcüğü almıştı. Ön atlar ad edimlere li iki, belirteçler la iki getirilerek oluşturuluyordu. Örneğin hızlı, çabuk ve hızla aniden anlamına geliyordu. İyi, güçlü, büyük, siyah ve yumuşak gibi günümüz sözcükleri dilden çıkartılmamıştı. Ama böyle sözcükler sayıca çok azdı. Bunlara gereksinim yok gibiydi. Çünkü tüm ön atlar bir ad edim sözcüğüne li iki getiriliyordu. Günümüzde kullanılan belirteçlerden la iki ile bitenler dışındakilerden hiçbiri kalmamıştı. La iki ise değiştirilemezdi. Örneğin ala sözcüğü iyilikle olarak değiştirilmişti. Buna ek olarak her sözcük bu durum ilkece dildeki tüm sözcüklere uygulanabiliyordu. Değil sözcüğü eklenerek olumsuzlaştırılabiliyor ya da çift artı sözcüğü eklenerek güçlendirilebiliyordu. Böylece örneğin soğuk değil sıcak, sırasıyla artı soğuk ve çifte artı soğuk, çok soğuk ve müthiş soğuk anlamına geliyordu. Günümüz İngilizcesinde de olduğu gibi herhangi bir sözcüğün anlamı na, sonra, yukarı, aşağı ekleri getirilerek değiştirilebiliyordu. Bu yöntemle sözcük sayısı inanılmayacak kadar azaltılmıştı. Örneğin iyi sözcüğü olduğu için kötü sözcüğüne gerek kalmamıştı ve bu sözcük iyi değil sözcüğüyle tanımlanabiliyordu. İki sözcüğün doğal bir karşıtlık oluşturduğu durumlarda tek sorun hangisinin silineceğine karar vermekti. Örneğin isteğe göre karanlık aydınlık değil ya da aydınlık karanlık değil olarak tanımlanabilirdi. Yeni konuş gramerinin ikinci önemli özelliği kurallara sıkı sıkıya bağlılığıydı. Bu nedenle geçmiş zaman çekimleri tüm sözcükler için aynıydı. Çalışmak çaldı, düşünmek düşündü olarak geçiyordu ve dildeki kural dışı tüm geçmiş zaman çekimleri iptal edilmişti. Tüm çoğul sözcüklere duruma göre ler ya da lar eki getirilmişti. Adam, öküz, yaşam sözcüklerinin çoğulu sırasıyla adamlar, öküzler, yaşamlar olarak geçiyordu. Sıfatların karşılaştırılmaları kural olarak c ve çok ekleriyle oluşturuluyordu. İyi, iyice, iyi çok. Kural dışı yapılar ve daha en yapıları kaldırılmıştı. Kural dışı sözcük sınıfları olarak adılların, bağlaçların, işaret adıllarının ve yardımcı edimlerinin kalmasına izin verilmişti. Bu arada konuşmanın kolay ve akıcı yürütülmesi için ses uyumuna özen gösteriliyordu. Söyleniş zorluğu olan ve yanlış yorumlanabilecek bir sözcük kötü olarak değerlendirilirdi. Bu durumda ya sözcüğe bir takım harfler eklenir ya da sözcük ortadan kaldırılırdı. Ancak bu durum daha çok B sözcük dağarcığını ilgilendiriyordu. Konuşmada akıcılığın ve açıklığın üzerinde neden bu kadar titizlikle durulduğu daha sonra açıklanacaktır. B sözcük dağarcığı. Bu sözcük dağarcığı siyasal amaçlarla oluşturulmuş sözcükleri içeriyordu. Bu sözcüklerin yalnızca siyasal bir içerik taşımaları istenmiyordu. Aynı zamanda istenilen düşünme sistematiğinin kişiye benimsetilmesi amacını güdüyordu. Inksos ilkelerini bütünüyle anlamaksızın bu sözcükleri doğru kullanmak zordu. Bazen sözcükler eski konuşa ya da ağ sözcük dağarcığından alınmış sözcüklere göre çevrilebiliyordu. Ama bu uzun açıklamaları gerektirdiğinden istenilen vurguların yitirilmesiyle sonuçlanabiliyordu. Bu sözcükleri geniş düşünce alanı daraltılmış kısa sözcükler dizisiydi. Günlük konuşma dilinden daha net ve etkiliydi. B sözcükleri birleşik sözcüklerdi. Dipnot. Konuşyaz gibi birleşik sözcüklerin A sözcük dağarcığında bulunması daha uygundu. Çünkü bu sözcük ideolojik bir içerik taşımıyordu. Yalnızca kullanım alanı açısından kolaylık sağlıyordu. Bunlar İki ya da daha çok sözcükten ya da sözcüklerin bazı bölümlerinden oluşuyorlar ve söyleniş kolaylığı sağlayacak biçimde bir araya getiriliyorlardı. Sonuçta ortaya ad edim olan bir sözcük çıkıyordu ve bunlarda gramer yapısına uygunluk gözetiliyordu. Bir örnek ele alalım. İyi düşün, kabaca doğru yolda olmak demekti. Ya da edim olarak kullanmak istenirse doğru yolda olan birisi gibi düşünmek demekti. Bu sözcük şu biçimlerde çekilebilirdi. İyi düşündü, geçmiş zaman, iyi düşünüyor, şimdiki zaman, ön adı olarak iyi düşünceli, belirteç olarak iyi düşünerek ve ad olarak iyi düşünür. B sözcüklerinin diziliş açısından izledikleri belirli bir yöntem yoktu. Yapılmış oldukları sözcükler cümlenin herhangi bir bölümünden alınmış olabilirlerdi. Bunlar istenilen düzende yerleştirilebilir ve farklılaşmalarını vurgulayacak, söylenimlerini kolaylaştıracak kısaltmalara uğrayabilirlerdi. Örneğin suç düşün, düşünce suçu sözcüğünde, düşün sona gelirken, düşün polde, düşünce polisi başa gelir ve sonuncusunda polis sözcüğü son hecesini kaybetmiş durumdadır. Ses uyumunu korumak kaygısı ile B sözcük dağarcığındaki kural dışı yapılar A sözcük dağarcığına göre daha sıktı. Örneğin sırasıyla doğru bak, bol bak ve sev bak, doğruluk bakanlığı, bolluk bakanlığı ve sevgi bakanlığının kısaltılmış şekilleridir. Bunun nedeni, bolluk, doğruluk ve sevgi sözcüklerinin ses uyumunu bozmasıdır. İlkece tüm B sözcükleri ses uyumuna uygundurlar ve uygunluk göstermeleri için farklılaştırılmışlardır. Bazı B sözcükleri ancak bu dilde uzmanlaşmış olan bir kişinin anlayabileceği gibi oldukça ince bir anlatımla yüklü sözcüklerdi. Örneğin Times'ın bir makalesinde geçen bir tümceyi ele alalım. Eski düşünürler göbek doyum değil, Inksos. Bunu eski dile çevirirsek şöyle bir anlatım ortaya çıkar. Düşünce yapıları devrim öncesinde oluşmuş kişiler İngiliz sosyalizminin ilkelerini duygusal bir bütünlük içinde kavrayamazlar. Ancak bu yine de doğru bir çeviri olmaz. Her şeyden önce yukarıda verilen yeni konuş tümcesinin tüm anlamını kavrayabilmek için Inksos sözcüğüyle ne denilmek istendiğini anlamak gerekmektedir. Sonuçta ancak bütünüyle Inksos ilkeleriyle yetişmiş olan bir kişi göbek doyum sözcüğüyle anlatılmak istenenin bugün için bile düşünülmesi zor olan körü körüne içten bir bağlılık demek olduğunu kavrayabilir. Aynı şey kötülük ve yoldan sapmışlık anlamlarını içeren eski düşünür sözcüğü için de geçerlidir. Eski düşünür sözcüğü gibi bazı yeni konuş sözcükleri bu kavramları açıklamaktan çok onları yıkmak amacını taşımaktaydılar. Bu sözcükler bir dizi sözcüğü içerecek kadar geniş bir anlam yüküyle kuşatılır ve sonra bir zaman gelir tüm bu anlamları da içererek silinip giderlerdi. Yeni konuş sözlüğünü hazırlayan uzmanların karşılaştığı en büyük güçlük yeni sözcüklerin üretilmesi değil, bu yeni üretilen sözcüklerin ne anlama geldiklerini açık seçik olarak saptayabilmekti. Onların varlıklarıyla hangi sözcükleri ortadan kaldırdıkları önemliydi. Özgür sözcüğünde de görüldüğü gibi kabullenilmiş öğretilere karşıt olan sözcükler bazen uygunluk nedenleriyle ortadan kaldırılmazlar ama içlerinden istenilmeyen anlam yükü çıkartılırdı. onur, adalet, ahlak, enternasyonalizm, demokrasi, bilim ve din gibi sayısız sözcük artık yaşamıyordu. Birkaç anlamsız sözcük bunların yerini doldurmuş ve ortadan kalkmışlardı. Özgürlük ve eşitlik kavramları çevresinde bulunan sözcükler, suç düşün sözcüğü altında, nesnellik ve mantıklı düşünce kavramları çevresinde bulunan sözcükler ise eski düşünce sözcüğü altında toplanmışlardı. Sözcükleri kesin sınırlarla ortaya koymak tehlikeli olurdu. Bir parti üyesinden, eski bir Yahudiden beklenildiği gibi istenilen tüm öteki ulusların yanlış tanrılar olduklarını düşünmesiydi. Eski bir Yahudi, Baal, Osiris, Moloch ve Aştar'ın ve öteki tanrıları tanımazdı. Bu tanrıları ne kadar az bilirse o kadar fazla ortodoks olabilirdi. Yehova'yı ve onun emirlerini bilir, bu nedenle tüm öteki adları ve yaklaşımları yanlış tanrılar olarak değerlendirirdi. Parti üyeleri de doğru olan davranışları oldukça iyi bilir ama yanlış diye belirlediği davranışları ancak genel çizgileriyle düşünebilirdi. Örneğin cinsel yaşantı iki yeni konuş sözcüğüyle sınırlandırılmıştı. Cinsel suç, cinsel ahlaksızlık ve iyi cinsellik, saflık. Cinsel suç tüm cinsel sapmaları içerirdi. Çünkü eşcinsellik ve tüm öteki sapkınlıklar bunun içine girerdi. Buna ek olarak sıradan bir cinsel ilişki cinsel suçlar arasında yer alırdı. Bu niteleyen olaylar sonuçta bir ayrım göstermezlerdi. Bu suçları işleyen kişi aynı cezaya çarptırılırdı ve ilkece cezası ölümdü. Teknik ve bilimsel sözcükleri içeren C sözcük dağarcığında cinsel sapmalara özel adlar veriliyordu. Ama sıradan bir yurttaşın bunları bilmesine gerek yoktu. Sıradan biri iyi cinsellik sözcüğüyle söylenmek isteneni anlardı. Bunun amacı çocuk yapmak olan karı koca arasındaki olağan ilişkiydi. Ne kadın ne de erkek bundan özel bir zevk duymamalıydı. Yoksa bu cinsel suç sayılırdı. Yeni konuşta kabullenilmiş öğretilere karşıt bir sözcüğün üzerinde pek durulmazdı ve bu sözcük yok sayılırdı. B sözcük dağarcığında ideolojik açıdan yansız olan bir sözcük bulunmazdı. Sözcüklerin çoğunluğu aslında taşıdıkları anlamın tersini belirtirdi. Örneğin neşe kampı, zorunlu çalışma kampı ya da barış bak, barış bakanlığı yani savaş bakanlığı anlamlarının tam karşıtı biçimlerde adlandırılmışlardı. Bazı sözcükler Okyanusya toplumunun yapısını çok iyi yansıtmaktaydı. Örneğin Proletar Besin Partisi'nin kitlelere dağıttığı niteliksiz eğlence yapıtları ve asılsız haberler anlamına gelmekteydi. Öteki sözcükler partiyle ilgili oldukları zaman iyi, düşmanla ilgili oldukları zaman ise kötü anlam içerirlerdi. Bunun yanı sıra bazı sözcükler ideolojik renklerini anlamlarından değil yapılarından alırlardı. Sonuçta görüldüğü gibi siyasal bir özelliği olan tüm sözcükler B sözcük dağarcığı altında toplanmışlardı. Tüm kuruluşların ya da insan kümelerinin, öğretilerin, ülkelerin, enstitülerin, halk yapılarının adları benzer biçimlere indirgenmişlerdi. Öz türevlerini koruyan az sayıda hecelerle söyleniyorlardı. Örneğin Doğruluk Bakanlığı'nda Winston'ın yaptığı yer olan Arşiv Dairesi, Arş'da olarak, Televizyon Programları Dairesi, Tela'da ve buna benzer biçimlerde adlandırılıyorlardı. Bu işlem yalnızca söylenişte zaman kazanmak amacını taşımıyordu. 20. yüzyılın ilk başlarında siyasal dilin sözcük ve tümcelerinde bir kısalma söz konusu olmuştu. Ve özellikle totaliter devlet ile örgütlerin kısaltmalar kullandığı dikkat çekiciydi. Örneğin Nazi, Gestapo, Komintern gibi. Bu olay başlangıçta içgüdüsel olarak benimsenmişti. Ama bu durum yeni konuşta bilinçli bir amaç olarak kullanılmaya başlandı. Bir adı kısaltmakla insan yalnız onun anlamını indirgemekle kalmıyor, başkalaştırıyordu da. Örneğin komünist enternasyonel sözcükleri evrensel bir kardeşliği, kızıl bayrakları, barikatları, Karl Marx'ı ve Paris Komünü'nü çağrıştırır. Oysa Komintern iç içe geçmiş bir örgütlenmeyi ve iyi tanımlanmış bir öğreti bütününü gösterir. Masa ya da sandalye gibi tanıması kolay, sınırlı bir amacı olan bir şeyi çağrıştırır. Komintern sözcüğü düşünce sınırlarını zorlamaksızın kullanılabilir. Ama komünist enternasyonel sözcüğü bir anda pek çok olguyu çağrıştırabilir. Aynı biçimde Doğu Bak sözcüğüyle tanımlanan kuruluşlar Doğruluk Bakanlığı sözcüğünden daha dar ve denetlenme şansı yüksek bir ortam olarak algılanır. Bu yöntem aynı zamanda sözcüğün daha kolay söylenilebilmesine de yardımcı olmaktadır. Yeni konuşta karşıt anlam belirten sözcükler düşünme şansını ortadan kaldırmak için kullanılırdı. Eğer gereksinme varsa bunun için dil bilgisi kuralları bile çiğnenebilirdi. Siyasal amaçlarla istenen bir çırpıda söylenebilecek ve konuşmacının çağrışımlarını en aza indirebilecek sözcükleri yaşatmaktı. B sözcüklerinin hemen hemen tümü birbirine benzerdi. İyi düşün, barış bak, proleter besin, cinsel suç, neşe kampı, inksos, göbek duyum, düşün pol ve sayısız daha niceleri birkaç heceden oluşmuşlardı. Ve vurgu iki hece arasında eşit dağıtılmıştı. Bunları kullanmak çabuk çabuk, tek düze ve sıkıcı bir sesle konuşma biçiminin kullanılmasını özendiriyordu. Gerçekte amaçlanan buydu. Özellikle ideolojik olarak yansız olunmayan konularda konuşurken amaç bilinçten bağımsız olarak konuşmayı sürdürmekti. Günlük yaşamda bunun fazla bir önemi yoktu. Ama parti üyesi siyasal ya da etnik bir kanıyı bildirirken doğru kabul edilen düşünceleri elden geldiğince bir makineliden çıkan kurşunlar gibi sözcüklerini kitleler üzerine yağdırırken kuşkusuz gereksinim duyardı. Parti üyesi bunu yapabilecek yetilerle yetiştirilirdi. Dili insanları aldatmak için işleyen bir araçtı. Sözcükleri sert seslerden oluşmuştu ve inksosun sürekliliğini sağlayabilmek için onun ruhuna uygun bir çirkinlik taşıyordu. Arasından seçim yapılabilecek çok az sözcük vardı. Bizim dilimizle kıyaslandığında yeni konuş sözcük dağarcığının daha küçük olduğu ortadadır. Üstelik her yıl küçültülmesi için sürekli yeni yollar bulunuyordu. Yeni konuş her yıl biraz daha daralan sözcük dağarcığıyla öteki dillerden ayrılıyordu. Her azalma bir kazanç sayılıyordu. Çünkü seçim alanı daraldıkça düşünme istemi de o hızla azalmaktaydı. Görünüşe göre sıradan konuşmanın beyin bölgelerini kullanmadan yalnızca gırtlaktan çıkarılan bir sesler bütününe dönüşmesi bekleniyordu. Bu amaç yeni konuşta ördek konuş sözcüğüyle belirlenmişti. Ve bu bir ördek gibi vaklamak demekti. B sözcüklerinin hepsinde olduğu gibi ördek konuş taşıdığı anlam bakımından bir ikilik gösteriyordu. Eğer vaklamak kuralları izler bir konuşmaysa bir beğeni niteliğini taşıyordu. Ve Times parti yolundan ayrılmayanları çifte artı iyi ördek konuşurlar olarak adlandırıyorsa bu sıcak ve değerli bir övgü anlamına geliyordu. C sözcük dağarcığı. C sözcük dağarcığı ötekileri tamamlayan bilimsel ve teknik terimlerden oluşuyordu. Bunlar günümüzde kullanılan bilimsel terimleri de içeriyordu. Aynı kökler üzerine kurulmuşlardı. Ama bunların kesin bir anlam taşımalarına ve yoruma açık olmamalarına özellikle dikkat edilmişti. Bunlar da öteki iki dağarcıkta olduğu gibi benzer dil bilgisi kurallarını izliyordu. C sözcüklerinden çok azı günlük konuşmalarda ya da siyasal söylevlerde kullanılırdı. Her bilimsel çalışma yapan kişi ya da teknisyen kendi alanı için gerekli olan sözcükleri bir listeden bulup çıkarabilirdi. Ve öteki listelere pek gereksinim duymazdı. Her listede ortak olan çok az sayıda sözcük vardı. Bilimi bir zihin çalışması ya da bir düşünce yöntemi olarak niteleyen herhangi bir sözcük kümesi yoktu. Gerçekte bilim için herhangi bir sözcük bulunmuyordu. Bunu belirleyecek her şey inksos sözcüğü altında toplanmıştı. Görüldüğü gibi yeni konuşta öğretilere karşı düşüncelerin tanımlanabilmesi çok düşük düzeylerde bile olsa olanaksız gibiydi. Elbette ki bu düşünceleri kötü biçimlerde söylercesine anmak çok kolay ve olağandı. Örneğin büyük birader iyi değildir denebilirdi. Ama bu bağnaz bir kulak için saçmalıktan başka bir şey değildi. Ve düşünsel bir yargılamanın sonucu olarak ortaya çıkmış olamazdı. Bu yargılamayı yapabilmek için gerekli sözcükler elde yoktu. Inksos'a karşı düşünceler ancak soyut ve sözcüksüz biçimlerde canlandırılabiliyordu. Birbiri üstünde kayan geniş bir terimler alanı altında adlandırılabilirdi. Öğretilere karşı düşünceler tanımlanmaksızın lanetlenirlerdi. Kişi yeni konuşu ancak eski konuştaki sözcüklerden bazılarını çevirerek karşıt görüşleri belirtmede kullanabilirdi. Örneğin yeni konuşta tüm insanlar eşittir diye bu tümce kurulabilir ama bu eski konuştaki tüm insanlar kızıl saçlıdır tümcesiyle eşdeğerdedir. Burada bir dil bilgisi yanlışlığı yoktur ama bir gerçek dışı durum söz konusudur. Bu tümceyle tüm insanların aynı ağırlıkta, aynı boyda ve güçlü oldukları söylenmektedir. Siyasal bağlamda eşitlik artık yoktur ve eşitlik sözcüğünün bu ikinci anlamı sökülüp alınmıştır. 1984 yılında yeni konuş henüz karşılıklı iletişim alanına yeni yeni sindirilmeye başlanmışken yeni konuşu kullananların sözcüklerin eski anlamlarını hatırlayabilme tehlikeleri söz konusuydu. Çift düşünü sağlam benimsemiş birisi için bu zor bir durum değildi. Ve birkaç kuşak sonra tehlike tümden ortadan kalkacaktı. Biricikleri yeni konuş olarak yetişen kişi eşitlik sözcüğünün bir zaman taşıdığı ikinci anlamı örneğin siyasal eşitlik ya da düşünsel eşitlik olarak bilmeyecekti. Bu, satranç oyununu bilmeyen bir kişinin vezir ve kale gibi sözcüklerin ikinci anlamını tanımaması gibi bir olaydı. İşleyemeyeceği bir dolu suç ve yanılgı olacaktı. Çünkü bunlar onun için tanımsızdı. At taşımıyordu ve bu nedenle de düşünülmeleri olanaksızdı. Zamanla yeni konuşun belirgin özelliklerin somutlaşacağı, sözcüklerin gittikçe azalacağı, anlamların kesin sınırlar içine sokulacağı ve sözcük oyunlarının olanaksız kılınacağı ortadaydı. Eski konuş tümden sindirildiği zaman geçmişle olan son bağ da koparılmış olacaktı. Tarih o sırada yeniden yazılmış durumdaydı. Ama geçmiş yazın yapıtları henüz bütünüyle değiştirilmiş, yetkin bir sansür işleminden geçirilmemişlerdi. Eski konuşu kullanabilen bir kişi bunları rahatlıkla okuyabilirdi. Bu parçalar gelecekte yaşama şansını korumuş olsalar bile anlaşılmaz ve çevrilmeleri olanak dışı olan şeyler olacaklardı. Teknik alandaki ya da günlük konuşmalardaki sözcüklerin ya da öğretilere uygun düşen eski konuş sözcüklerinin yeni konuşa çevrilmeleri olanaksız gibiydi. Bu uygulamaya göre 1960 yılından önce yazılmış hiçbir kitabın özgünlüğü bozulmaksızın çevrilemeyeceği ortadadır. Devrim öncesi yazınsal yapıtlar ideolojik çeviri işlemini gerektiriyordu ve bu dilin değiştirilmesi olduğu kadar anlamının da değiştirilmesi demekti. Örnek olarak bağımsızlık bildirisinden oldukça tanınmış bir parça alalım. Kabullendiğimiz gerçek şudur. Tüm insanlar eşit yaratılmışlar ve Yaradan tarafından yaşam, özgürlük, mutluluk gibi tartışmasız haklarla donatılmışlardır. Bu hakları korumak üzere gücümüzü yönettiklerinden alan devletler kurulmuştur. Bu hakları elden alan ya da yıkan bir devleti değiştirmek ya da ortadan kaldırmak ve yeni bir devlet kurmak halkın hakkıdır. Bu bölümü özgün anlamını koruyarak yeni konuşa çevirmek çok güçtür. Bunu çevirmek demek tüm bölümü bir tek sözcük altında toplamak demektir. Düşünce suçu. Bu bölümün doğru çevirisi ancak Jefferson'ın sözlerinin mutlak hükümeti övgü demek olduğu bir biçimde yapılabilirdi. Geçmişteki yazın yapıtlarının bir bölümü bu yolla değiştirilmişti. Saygınlığı için bazı tarihe geçmiş bireylerin saklanması isteniyordu. Ama önce onları Inksus'un öğretileriyle bir düzleme oturtmak gerekiyordu. Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens gibi çeşitli yazarlar çeviri işlemlerinden geçmişlerdi. Ve işlemler tamamlandığında bunların özgün yapıtları geçmişe ait tüm yazın yapıtlarıyla birlikte yok edileceklerdi. Çeviri işlemleri uzun ve yorucuydular. Ve ancak 21. yüzyılın birinci ya da ikinci yarısında tamamlanmaları bekleniyordu. Bu arada çevrilmesi gerekli çok sayıda üretime yönelik kitap da bulunmaktaydı. Öğretici el kitapları gibi. Bu çeviri işlemlerine zaman tanımak amacıyla yeni konuşun biçimini 2050 yıllarda alması kararlaştırılmıştı. Kitabın sonu 11 Ağustos 2000.